Ayrım 21, sayfa 224. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. O öğleden sonra Gole pazarına gidip daha büyük beden bebek tulumları, yeni bir şişe ve daha çok süt doz aldım. Sonra bir sari dükkanına gittim ve sıradan bir ev kadınına uygun iki adet evladiyelik sari buldum. Sonra bir Müslüman dükkanına girdim ve sahibinin yüzündeki meraklı ifadeyi görmezden gelerek siyah bir burka satın aldım. Yapacağım şey için bundan daha iyi bir kılık düşünemezdim. Odama döndüğümde Kabita ağlıyordu. Lina özür dileyerek onu bana uzatınca endişelenmemesini söyledim. İçimde yıllardır duymadığım bir güven hissi vardı. Kabita'yı sakinleştirdikten sonra Rose Villa'dan getirdiğim bavulu çıkardım. Elimde kalan bütün kitapları ve gelecekteki hayatım için fazla şatafatlı görünmeyen birkaç sari de batılı giysileri içine koydum. Doktor De Cruz'a söylediğim gibi yoğun bir geceydi. Hiç ortalıkta görünmedim ama her zamanki gibi kahkahaları duyuyordum. Üst kat tıkış tıkıştı ve tam sakinleşir gibi olduğunda yeni gelen biri kapıda bağırarak geldiğini ilan ediyordu. Jay Shrey zaman zaman yaptığı gibi bu aşırı kalabalık yüzünden odamı kullanmak istedi. Kabita ile birlikte çocukların yatak odasına gönderildik. Lina ile erkek kardeşinden bavulumu koridora çıkarmalarını ve orada üstünde uzun bir örtü olan bir masanın altına saklamalarını istedim. Eşyalarımı odadaki yabancılardan saklamak istediğim hikayesine hemen inandılar. Lina ile diğer çocukların paylaştığı odada oturarak hepsi uyuyana kadar masal anlattım. Sakin konuşuyordum ama içim hiç de öyle değildi. Ancak sabah 4'te yanıma bebeğimi alarak ve ayak uçlarıma basarak merdivenden indim. Bavulum masanın altındaydı. Satın aldım, burkayı çıkartmak için bavulun kilidini açtım ve onu sade sarimin üstüne geçirdim. Giyindikten sonra kabitayı ve bavulu alarak dışarı çıktım ve kapıyı usulca arkamdan kapattım. Kalbim deli gibi çarpıyordu, yolculuk başlamıştı. Beni hastaneye götürmüş olan adam her zamanki gibi çekçeğinde uyuyordu. Fakat kılık değiştirmeme rağmen onun sesimi tanımasını göze alamayacağıma karar verdi. Böylece burkanın altında bir atkıyla göğsüme bağladığım Kabita ile birlikte gölgelerin arasında bekledim. Bir tonga başka bir genel evin önünde erkenci bir müşteriyi indirince aceleyle yanına gidip ücrette pazarlık ederek beni istasyona götürmesini istedim. Uzaklaşırken siyah perçemin aralığından bir daha asla dönmeyeceğim bu kenar mahalleye baktım. Ne kadar çirkindi. Kadınların ve çocukların talihsizlikleriyle doluydu. Ama bizim talihsizliğimizle değil, Kabita'ya artık gerçek hayatının başlayacağını fısıldadım. Karakpur istasyonunda durum düşündüğümden daha karmaşıktı. Midnapore treninin platformuna gitmek için elimdeki bavul ve bebekle birlikte bir yığın basamağa tırmanıp bir üst geçitten geçmem gerekiyordu. Bunu bir hamalın yardımı olmadan yapamadım. Adam çantamı aldı ve bana ağzına kadar dolu 3. sınıf kompartmanında oturacak bir yer buldu. Burka'nın küçücük penceresinden dışarıyı pek az görebilsem de herkesin merakla bana baktığını hissedebiliyordum. Ancak istasyon şefi düdüğünü öttürdükten ve tren hareket ettikten sonra kendimi Kabita'yı ağır burkanın altından çıkartacak kadar güvende hissettim. Kızım sessiz ve karanlık gizlenme yerinden çıkınca hemen uyandı, altını ıslattı ve feryadı bastı. Altını değiştirirken dört tarafımı eleştirel ve kızgın bakışlar sarmıştı. Kondüktör Midnapore'ye geldiğimizi haber verince onlardan kurtulacağım için çok rahatladım. İstasyonda bavulumu emanete bıraktım ve bir tonga tutarak izimin takip edilemeyeceğini düşündüğüm camiye gittim. Pek çok minaresi olan bu muhteşem beyaz binanın önüne gelince şoförden durmasını ve ben dönünceye kadar beklemesini istedim. Kabita ile birlikte arabadan indim, bir grup kadınla birlikte caminin etrafından dolandım ve sonra aralarına karışıp labirent gibi birçok küçük sokaktan geçerek nihayet hatırladığım sokağa ulaştım. Birkaç adım sonra Abbas'la Hafiza'nın duvarla çevrili küçük evini tanıdım. Önceki geceden beri kafamda Kabita ile birlikte bırakacağım mektubu yazıp duruyordum. Bulunabileceğini düşünerek genel evde yazmaya cesaret edememiştim. Trende de ellerim Kabita ile meşgul olduğu için yazamamıştım. Şimdi nihayet Kabita'nın çıkınına sokuşturduğum kağıtla kalemi çıkartma zamanı gelmişti. Bengalce yazmaya başladım. Saygıdeğer amca ve teyze, adab, en içten saygı ve sevgiyle selamlarım. Bu sevgili kızım bu yıl 30 Ağustos'ta doğdu. Babası sorumluluk almak istemiyor. Benim başımın üstünde onu barındıracak bir çatım ve giydirip besleme olanağım yok. Onu kendi çocuğumuz gibi yetiştirmeniz umuduyla size getirdim. Gördüğünüz gibi sağlığı iyi. Onun tatlı, yardımsever ve minnettar bir çocuk olacağına inanıyorum. Masrafları ve eğitimi için biraz para bırakıyorum. Tüm kalbimle okula gitmesini arzuluyorum. Ona Kabita ismini verdim ama siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Günde 6 ile 8 defa 3 kaşık süt tozu ve gerisi kaynamış suyla doldurulan şişesinden mamasını içiyor. Tek suçu tehlikeli bir yerde biçare bir anneden doğmak olan bir çocuğa göstereceğiniz şefkat için Allah'ınız sizi kutsayacaktır. İmzalamadım. Abbas'la Hafiza'nın onca yardımına rağmen bu hale gelmiş olmaktan utanıyordum. Bu nedenle doğum sertifikasını bırakmamaya karar verdim. Çocuğun sadece açık tenli olduğuna inanmaları daha iyiydi. Kabita'nın uyuyan tatlı yüzüne baktım ve kim bilir onu bir daha ne zaman görebileceğimi düşündüm. Sonra ona nota yazmadığım sözcükleri, onu sevdiğimi fısıldadım. Kabita sesimi tanıyordu ve ona fısıldarken kısacık bir süre de olsa rahatlamasını umuyordum. Avlunun kapısı kilitli olduğu için onu içeri koyamadım. Bir an paniğe kapıldım ama sonra dar sokağın biraz aşağısında kırık bir kasa gördüm. Gidip getirdim ve üstüne çıkınca kapının üstüne ulaşabildiğimi gördüm. Kabita'yı güvenli bir şekilde, onu doğru insanların bulacağı iç tarafta kalacak şekilde kundağının askısından kapının dikmesine astım. Bütün bu süre zarfında Kabita sessizce uyumaya devam etti. Kasayı aldım ve tepenin daha üstünde Abbas Hafiza'nın evini iyi görebildiğim bir evin gölgesine götürüp üstüme oturdum. Evleri ne kadar da sessizdi. Kabita hala uyuyordu, hava aydınlanmaya devam ediyordu ve arabalar, insanlar ve hayvanlar sokaklara çıkıyordu. Sonunda kulübeden ateş yakmak için bir kadın çıktı. Kadın ateşten başını kapıya doğru çevirince nefesimi tuttum. Yavaşça bohçaya doğru yaklaştı, sonra adımları hızlandı. Onun başına örttüğü kaba saba şalın altında Hafiza olduğunu görebiliyordum. Yavaşça Kabita'yı askısından indirerek tatlı sözler mırıldandığını duydum ve birden kendimi soyulmuş gibi hissettim. Kendime böyle hissetmemem gerektiğini, çocuğumu ona kendi isteğimle bıraktığımı söyledim. Yine de gözyaşları yanaklarımdan aşağı yuvarlanarak burkamın içini ıslatmaya başlamıştı. Buranın Kabita için dünyadaki en güvenli yer olduğunu biliyordum ama gidemiyordum. Ayaklarım sanki toprağa gömülmüş gibiydi. Sessizce ağlayarak kasanın üstünde oturmaya devam ettim. Ta ki imamın caminin tepesindeki megafondan gelen yüksek sesini duyana dek. Ahaliyi saat 10 namazına çağırıyordu. Bu bana Kalküte'ye giden trenin kalkmasına yarım saatten az zaman kaldığını hatırlattı. Arapça ezan sona erdiği zaman oradan uzaklaşmaya başladım. Ayaklarım hareket ederken Kabita'nın yeni hayatına, benim bir zamanlar ona sarıldığım gibi sarılması için dua ettim. Ama benim gitme zamanım gelmişti. 4. Kitap Kalküta 1938-1947. Kalküta'nın Hindistan ile ülkede hakim olan imparatorluk için ne demek olduğunu, bu şehri ve onun olağan dışı önemini bilmeyenler, bu şehrin Hindistan'da düşünceye önderlik ettiği pek çok konudan haberi olmayanlar, onun geniş ticaret faaliyetlerini bilmeyenler, özellikle Bengal'in oynadığı rolü dikkate alarak Hindistan'ın fethediliş tarihini incelemeyenler ve Hindistan'ın refahının ne büyük oranda bu şehrin finansal, ticari ve ulaşım organizasyonu onlarına bağlı olduğunu anlayacak kadar bu şehirde kalmamış olanlar asla anlayamazlar. Kalküta artık başkenti olmasa da şüphesiz sadece her anlamda diğer şehirlerden daha çok dikkat çekmekte kalmayan fakat doğudaki ilk İngiliz şehri olarak da kabul gören bir Hint şehridir. Travel in India or City, Shrine and Sea Beach, Antiquities, Health, Resorts and Places of Interest on the Bengal-Nagpur Railway, 1916. Bölüm 18. Kalküta onu tanıyanlar için sırf arkadaşlar nedeniyle değil, pek çok doğal güzelliği sebebiyle de her zaman mutlu anılacak bir şehir olacaktır. Hele güneşin Hooghly nehrinin üstünde fabrika dumanlarının içinden gökyüzünü muhteşem bir parıltıyla aydınlatarak batışı. Travel in India or City, Shrine and Sea Beach, Antiquities, Health, Resorts and Places of Interest on the Bengal-Nagpur Railway, 1916. Şehir gürültülüydü fakat Kabitan'ın çığlığı kulağımdan gitmiyordu. Kızımın feryadı tren düdüklerini ve çığırtkanların seslerini bastırıyordu. Beni terk ettin diye bağırıyordu. Sen dünyadaki en kötü kadınsın. Ama Kabita hiçbir zaman dilencilere kiralanmayacaktı. Gerçek bir annesi ve babası olacaktı. Hayatında günah ve açlık değil, şefkat ve bilgi olacaktı. Benim bir zamanlar sahip olduğum her şey ve daha fazlasına sahip olacaktı. Bunları Midnapore'deki çocuğuma iletmesi için rüzgara söylüyordum. Kızımın geleceğinden emin olsam da Kalküta'daki kendi geleceğimden o kadar emin değildim. Hovrah tren istasyonu yerden buhar çıkacak kadar sıcak ve süratle oraya buraya koşturan insanlarla doluydu. Elimdeki ağır bavulla kendimi pek hantal ve yavaş hissettim. Özellikle de nereye gideceğimi bilmediğim için. Ama etrafı net bir şekilde görmenin faydası olurdu. Kadınların bekleme salonundaki tuvalette burkayı çıkardım. Çantamın üst kısmından Rose Villa'da giydiğim batı tarzı elbiselerden birini aldım. Zira Anglo-Hint gibi görünerek şansımı denemeye karar vermiştim. Bu fikri Rudyard Kipling'in Kim adlı romanından almıştım. Kitabın baş kahramanı Kimball O'Hara, özgürce yaşayabilmek için kendine Hintli süsü veren güneşten yanmış İngiliz bir çocuktu. Bense akıcı İngilizcemi ve İngiliz adetleri konusundaki bilgimi kullanarak tam tersini yapacaktım. Bu sayede daktilo yazmak, mücevherat satmak veya telefonlara bakmak gibi düzgün bir iş bulabilmeyi umuyordum. Amerikan ve İngiliz filmlerindeki genç kadın karakterlerin yaptığı gibi bir iş. Hovrah'ın dışında çekçeklerin, tramvayların, tongaların ve arabaların oluşturduğu bir keşmekeş vardı. Gazete ilanlarından saygın fakat makul fiyatlı otelleriyle tanındığını bildiğim Chitpur Caddesi'ne giden bir tramvaya bindim. Ne yazık ki tıklım tıkış dolu bir tramvayda Avrupalılar gibi giyinmiş tek kadın bendim. Bütün yol erkeklerin kalçama veya bacaklarıma sürtünmelerine engel olmaya çalışmakla geçti. Bu Rose Villa'da reddetmeyeceğim bir şeydi ama bunun bir daha olmasına asla izin vermemeyi kafaya koymuştum. Bavulumu kasten beni tutmaya çalışan bir adamın çıplak ayaklarının üstüne bıraktım ve daha sonra inerken de hızla çimdik atan birkaç erkeğe doğru salladım. Arkamdan birkaç küfür duydum ama bu tatsızlık var olduğunu hayal bile etmediğim, pek çok şey satan dükkanlarla dolu sonu görünmeyen işlek bir yol olan Chitpur Caddesi'nin manzarası karşısında silindi gitti. Burada her şey dükkanların içinde değildi. Caddenin kenarında parfüm satıcıları, pirinç eşya tüccarları, terziler ve seyyar satıcılar mallarını satıyordu. Omuzlarına çaprazlama astıkları uzun sırıklardan sarkan aletleriyle ayakkabı tamircileri ve derilerini ve çivilerini bağıra bağıra öven işportacılar dolanıp duruyorlardı. Dikkatimi dağıtan bu kadar şey arasında otellerin hepsini fark etmek zordu. Fiyat listelerini dikkatle inceledikten sonra Anglo-Hint bir beyefendinin çıktığı ve iki çocuklu Hintli bir ailenin girdiği dar tuğla bir binayı seçtim. Resepsiyon görevlisi Jones isminde Anglo-Hint bir adamdı. Hintli ailenin giriş işlemini tamamladıktan sonra bana döndü. Tek kişilik bir odanın gecelik fiyatı 2 rupiydi. Bunu karşılayabilirdim ama uzun süre değil. Kayıt olurken kendimi Bombay'da oturan Jonathan Smith'in kızı Camilla Smith olarak tanıttım. Camilla ismine Pamela'ya yakın olduğu için bir anda karar vermiştim. Smith'i seçmemin nedeni de bunun hala kendimi Kabita'yla bağlantılı hissedebilmemin bir yolu olmasıydı. İkinci kattaki odam küçük ve sıcaktı. İçinde dar demir bir kar yola ve güve yemiş bir örtü vardı. Köşede üstündeki musluktan incecik kahverengi su akan çatlamış porselen bir evya vardı. Hava girmesi için pencereyi açtım ve odaya anında aşağıdaki sokağın gürültüsü doldu. Fakat yastık ve çarşaf temizdi ve burada genel evin o pis kokusu yoktu. Yüzümü yıkayıp saçlarımı topuz yaparken kimsenin geçmişimi öğrenmeyeceğine yemin ettim. Eğer Anglo-Hint gibi görünmek niyetindeysem saçlarımı o yıl moda olduğu gibi omuzlarıma kadar kestirmem gerekecekti. Ama en azından gerçek ipek çoraklarım, topuklu ayakkabılarım ve Statesman'dan eleman aranıyor bölümünü kesip içine tıktığım bir el çantam vardı. Anladığıma göre Esplanade isminde bir sokakta pek çok iyi katiplik işi vardı. Musluktan biraz su içtim ve iş bakmak için hala yeterince zaman olduğuna karar verdim. Merdivenden indim ve Bay Jones'a Esplanade ismindeki iş bölgesine nasıl gideceğimi sordum. Bana tramvaya binmemi tavsiye etti. Yaşadığım otobüs tecrübesinden sonra Lucky'nin bana verdiği paradan biraz daha harcayarak ikinci sınıf bölüme bindim. Yanımda oturan kibar bir Anglo-Hint bayan, Chowring Hee Esplanade kavşağına yaklaştığımızı söyleyince çanı çaldım. Önce yanlış tarafa gittim ama sonra ayakkabı boyacısı bir çocuk bana doğru yolu gösterdi. Ve nihayet dünyaca ünlü alışveriş sokağına gelmiştim. Gözlerimi yan yana sıralanmış bu muhteşem, zarif, yüksek, beyaz İngiliz ofis binalarından ayırmak çok zordu. Pek çoğunun üstüne desenler oyulmuştu. Çelenkler, çiçekler ve melekler. Gazete ilanlarında gördüğüm ünlü isimler alçı veya tuğlalarla yazılmıştı. Hall and Anderson, The Army and Navy Stores, Whiteaway, Laidlaw ve Chippers ayakkabıları. Bu binaların kapılarında Avrupalılar için yana çekilen ama girmek isteyen başka herkesi sorgulayan, yüzlerinde taş gibi bir ifade olan çovkidarlar duruyordu. Kafamda Whiteaway'de bir satıcı olabileceğim düşüncesi kıvılcımlandı ama çovkidara yanaştığım zaman bana yoluma gitmemi söyledi. Yine hepsi eleman ilanı vermiş olan nakliye şirketinin, seyahat acentesinin ve muhasebe firmasının kapısındaki çovkidarlar tarafından da aynı şekilde terslendim. Yılgınlığa kapılarak yeterince Anglo-Hint görünmediğimi anladım. Hep şunu duyuyordum. Hintliler giremez. Eleman alındı. Bir mektup gönder. Git buradan. Kendi kendime Kalküta'yı bir günde fethedemezsin dedim. Chitpur Caddesi'ne dönünce bir sokak satıcısından ekmek arası omlet satın aldım. Karakpur'dan ayrıldığımdan beri hiçbir şey yememiştim. Ertesi sabah otelde bedava kahvaltı edeceğim için şükrediyordum. Otele döndüğümde alacakaranlık çökmüştü ve geçen pazar günkü Statesman ile Amrita Bazar Patrika gazetelerinde hala açık olabilecek başka işlere bakmak için resepsiyon bölümünde oyalandım. Writers Building'de, dipnot yazarlar binası, evrak dosyalayacak Avrasyalı veya ikameti olan Avrupalı eleman arayan bir ilan dikkatimi çekti. İngiliz veya Hintli bir yazar için çalışmak heyecanlı olurdu ve belki bir gün eğer çok çalışırsam terfi ederek dosyalamaktan yazmaya geçebilirdim. Bayan Richmond yaptığım çevirileri beğenmişti, belki dosyalamanın yanı sıra çeviri yapmayı da teklif edebilirdim. Bay Jones'a Writers Building'i duyup duymadığını sorduğum zaman kalın kaşlar havaya kalktı. Writers Building sahiplerin idarecilik yaptığı yerdir. O kadar büyüktür ki gözden kaçıramazsın. Yüzlerce insanın girip çıktığı kırmızı tuğladan bir binadır. İdarecilik yapmanın ne olduğunu tam olarak anlamamıştım ama cahil görünmek istemediğim için başımı salladım. Bay Jones binanın Great Eastern Oteli'nin yakınındaki Dalhousie Meydanı'nda olduğunu söyledi. Kulağa ne kadar muhteşem geliyordu. Çok yüksekten uçmadığımı umdum. Sabah erkenden pencerede gördüğüm ilk şey kızımın kundağı oldu. Hızla nefesimi içime çektim. Sonra bunun önceki gece yıkayıp astığım elbisem olduğunu fark ettim. Rüzgardan düşen giysi Kabita'nın kundağına benzeyen bir tümsek oluşturarak pervaza yığılmıştı. Ve artık kızımın yanımda olmadığını hatırladım. Sevgili bebeğim, nasıldı acaba? Sabah sütünü içmiş miydi? Islak bezi değişmiş miydi? Hafiza veya Abbas onu kollarına alıyor muydu? Gözlerime yaş doldu. Fakat boğazıma kadar yükselen duyguyu bastırdım, ağlamayacaktım. Diğer odalarda hala uyuyanları rahatsız etmemeliydim.
21. ayrımın sonu. Sayfa 235.